Kıymetli Erkam Radyo dinleyicileri, Bir Nefes Saat programına hoş geldiniz. Programımızın bu haftaki konuğu Doktor Ahmet Hamdi Yıldırım hocamız. Hocam hoş geldiniz.
Hoş bulduk.
Şimdi sizi radyomuzdan ve çevremizden tanıyan dinleyenlerimizde şöyle hafif bir tebessüm oluşmuştur yüzlerinde muhtemelen. Başka bir sahada doktoraya sahip olmanız nedeniyle böyle diyorum. Ama neticede Doktor Ahmet Hamdi Yıldırım olarak buradasınız hocam. Doktora sahanız nedir? Oradan başlasak Ahmet Hamdi hocam.
Elhamdülillahi Rabbil Alemin ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Fırat hocam, öncelikle çok hızlı konuşuyorsunuz, anlamakta ben dahi zorlanıyorum.
O zaman daha tane tane konuşalım.
Ondan sonra ifade edeyim, benim doktoram İslam hukukunda hasta hakları.
Özellikle ince nokta buydu hocam, sizden duymak istedik bunu.
Evet, yani hasta olmak hasebiyle siz tabiplerimizin eline mahkum kesimdeniz.
Estağfurullah, biz de hastalarımız olmazsa bir işe yaramaz atıl aletler hükmünde kalırız hocam.
Allah razı olsun.
Peki hocam, şimdi buradan başlamışken böyle devam edelim. Aslında bizim size sormak istediğimiz ve hastalarımızdan gelen sorulardan ziyade hekim arkadaşlarımızın hastalarımızdan böyle sorular geliyor diye size iletmemizi istediği bir takım konu başlıkları var. Özellikle Ramazan-ı Şerif'le alakalı sorularımız var. Ancak İslam'da hasta hakları dediniz. Buradan bir başlayalım. İslam'da hasta hakları bizim rutinde bildiğimiz Sağlık Bakanlığı'nda hasta haklarından farklı mıdır?
Tabii öncelikle hasta tanımında farklılık söz konusu.
Nasıl hocam bu durum?
Yani mesela Sağlık Bakanlığımızın veya işte Dünya Sağlık Örgütü'nün yaptığı hasta tanımında veya hasta haklarına konu edilen hasta bağlamında, hasta denilen işte hastanede veya işte bir sağlık müessesesine başvurmuş olan, kapıdan içeriye girmiş olan kimsedir. Ama İslam hukuku açısından hasta, tabiri caizse genel itibariyle günlük rutin işlerini göremeyen, normal mutedil halinin dışında kendinde bir rahatsızlık hisseden her kişidir. Dolayısıyla bir adam evinde çaresiz bir şekilde ağrıdan kıvranıyor. Bu bir hastadır. Ve buna karşı bütün Müslümanların bir borcu söz konusudur. Bu merkezden başlar, etrafa doğru yayılır. Öncelikle birinci derece yakınları ona karşı borçludurlar.
Mesuldür.
Mesela hasta hakları bağlamında hastanın kendisi üzerinde de hakları vardır.
Yani nasıl aslında, yani hocam?
Yani mesela Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bir hadis-i şerifinde buyuruyor ya, insanı, senin diyor kendi nefsinin üzerinde de hakkı vardır diyor. Ailenin senin üzerinde hakkı vardır diyor. Arkadaşlarının, kolu komşunun senin üzerinde hakkı vardır diyor. Dolayısıyla İslam bir denge dini. Yani herkese hakkını vermek durumundasınız. Bir insan mesela ben yemek yemeyeceğim, öleceğim diyemez. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam, malum haliniz, 3 sahabe efendimiz geliyor. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın ibadetini soruyorlar. Sanki Efendimizin ibadet hayatını böyle basit görüyorlar ve kendi kendilerine diyorlar ki ya o peygamber gelmiş geçmiş bütün günahlar affolmuş. Biz daha ötesini yapmamız lazım. Ne yapacaksınız? Biri diyor ki ben diyor hiç diyor bozmamak şartıyla oruç tutacağım diyor. Öbürü diyor ki işte diyor ben diyor hiç hanımımla diyor cinsel hayatımı sonlandıracağım diyor. Bir başkası da diyor ki ben diyor hep güneşte duracağım diyor, gölgeye geçmeyeceğim diyor. Böylelikle kendi kendilerine eziyet etmek suretiyle Allah'a yakın makbul bir kul olacaklarını düşünüyorlar. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bu olayı duyunca hemen tabiri caizse anons verdiriyor. Bütün ümmeti Muhammed'i camiye topluyor. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam önemli bir mesaj vereceği zaman bir ezanla beraber ümmeti Muhammed'i camiye topluyor, civarda olanları. Efendimiz hutbeye çıkıyor ve diyor ki vallahi diyor ben sizden Allah'a en takvalı olanınızım diyor. Sizin içinizde Allah'a en takvalı olanınız benim diyor. Buna rağmen oruç tutuyorum, oruç tutmadığım günler oluyor, hanımlarımla beraber cinsel hayatım var ve Allah'ın nimetlerinden istifade ediyorum, işte güneşte durmuyorum vesaire filan. Ve Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bir başka hanımın kocasının şikayeti üzerine o sahabe efendimizi çağırıyor. Diyor ki bak diyor, senin kendinin kendin üzerinde hakkı var diyor. Hanımının senin üzerinde hakkı var diyor. Onu ihmal edemezsin diyor. Binaenaleyh bir insan kendisine zulmedemez. Yani bu vücut bizim mülkümüz, malımız değil. Bu vücut bize bir emanet. Bu emaneti, bunu bize emanet edenin arzusu, iradesi doğrultusunda kullanmamız gerekiyor. Efendim ben ilaç içmeyeceğim, ben işte tedavi olmayacağım diyerek bir kimse kendisini mutlak bir helaka atamaz. Burada bizim yemede, içmede, ilaç kullanmada vesairede filan temel bir kriterimiz, bir ölçümüz var. Namazı ayakta eda edebilecek kadar sağlıklı kalmaya her Müslüman mecburdur.
Mecburdur. Yani bu bir vazife.
Bu bir vazife. Tabii burada bir takım istisnai durumlar da söz konusu. Değil. Mesela siz doktor olduğunuz için daha iyi bunu takdir edersiniz. Bazı kimseler vardır. Yani Cenab-ı Allah bir imtihan vermiş, bir hastalık vermiş, onu kabullenemez. İlla ben işte doktor gezer, her gördüğüne bir çare sorar. Evet, doğru. Yani insan
çareyi arayalım ama
derdinin çaresini aramalı. Ama bunu hayatının merkezine çekip de hayatı kendisine zehir etmemeli. Nitekim bu meyanda Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a müracaat eden, sara nöbeti geçiren, epilepsi hastası olan bir kadıncağız bizim sahih hadis kitaplarımızda geçiyor. Diyor ki ya Resulallah, bana dua et, ben iyileşeyim diyor. Yani Efendimiz dua etse iyileşecek. Nitekim Efendimiz diyor ki sana diyor, istersen dua edeyim iyileş, istersen diyor bu imtihana sabret, Allah sana cennetini versin diyor.
Ölçü ilginç.
Bunun üzerine kadıncağız tabii akıllı kadın. Ya ne yapayım ben iyileşmeyi diyor. Ya Resulallah, sen dua et bana, Allah cenneti versin diyor. Ama diyor nöbet geçirirken diyor ya Resulallah üstümü başımı diyor yırtıyorum diyor. Açılıyor diyor üstüm başım diyor. Dua etseniz de diyor Cenab-ı Allah o esnada diyor üstümü başımı diyor açmama müsaade etmesin. Etsin. Beni muhafaza etsin diyor. Efendimiz de dua ediyor. Bir başka yine
misal. İşte bu da hastalığa bir bakış açısı oldu ama bizim açımızdan.
Tabii yani evet, çaresini arayalım ama bunun için kendimizi yırtmayalım. Veya dezavantajlı gruplar diyoruz ya, bunlarla ilgili Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın o kadar çok hadisi var ki, kıyamet gününde bu dezavantajlı gruplar Allah'ın onlara gösterdiği ilgi ve alaka karşısında, tabiri caizse, bunları gören normal kimseler diyecekler ki ya keşke biz de dünyada dezavantajlı olsaydık.
Gözümüz görmese, kulağımız
duymasaydı. Gözümüz görmese, kulağımız duymasaydı, elimiz olmasaydı.
Ama bu iltifata mazhar olsaydık.
Bu iltifata, bu muameleye mazhar olsaydık. Niye? Çünkü yani dünya hayatında bu imtihanlar var. Dünya hayatında biri görür, biri görmez, biri duyar, biri duymaz, biri şaşı, biri topal. Ama öbür tarafta öyle değil. Öbür tarafta herkes sapasağlam inşallah cennete 33 yaşında bir delikanlı olarak Allah lütfederse, müyesser ederse gireceğiz inşallah.
Şimdi Ahmet Hamdi Hocam, çok teşekkür ediyorum. Çok güzel bir giriş oldu bir kere. Olaya temel olarak nasıl yaklaşmamız gerektiğini anladık. Sağlık ve hastalıktan ne anlamalıyız ve bunun bize getirisi götürüsü ne olacaktır diye. Ama en önemli mesaj belki şuydu. İnsanlar vücutları hakkında tasarrufta bulunurlarken sahip değil, emanetçi olduklarını ve bu emaneti talimatlar doğrultusunda kullanmaları gerektiğini bilmelidirler. Evet. Rabbimiz bizi böyle yarattı. Evet, marangozuz, berberiz, bu konu hakkında bilgimiz yok. Bilene danışırız. Danıştığımız adamın ehil olması, dürüst olması önemli. İnşallah öyle olur. Hem kendini hem sorularını kurtarır ama maalesef yanlış işlerin yapıldığını çokça görüyoruz. Biz programlarımızda ısrarla değiniriz buna. Sık sık değiniriz. Bir hastamız işte ciddi ateşi, öksürüğü, solunum sıkıntısı var. Zatürre olmuş. Hekim arkadaşımız tanı koymuş. Antibiyotiği vermiş. Çok güzel tedavi olmuş. Birine geçmiş olsun, birine elini sağlık. Çok güzel bir tablo ortaya çıkar. Ama bunun dışında hastalardan gelen tazyik, hekimlerden gelen anlamsız baskılarla gereksiz ilaç kullanımları vardır. İlaç olmayan maddelerin ilaçmış gibi tüketilmeye merakı vardır. Bir de az önce sizin de işaret buyurduğunuz gibi ilaç kullanması gerektiği halde kullanmama eğiliminde olan hastalarımız var. Belki bu soruların birçoğunun cevabını bu konuşma içinde bulmuş olduk.
Belki şöyle bir problemden kaynaklanıyor olabilir bu. Bizim memleketimizde hastalar doktora mutlak şifa niyetiyle giderler. Ben doktora gittim iyileşeceğim. Halbuki doktorun da aslında onlar gibi çaresiz olduğunu bilmezler. Elbette bir takım tanısı basitçe konulabilen, tedavisi artık tecrübeyle sabit olmuş olan hastalıklar vardır. Onun ilacını verirsiniz. Efendim serumunu vesairesini filan uygularsınız. Tedavi olur, Allah'ın izniyle de iyileşir. Ama doktorun da bir vesile olduğunu, asıl şafi olanın, şifa verecek olanın Allah olduğunu unutmamak gerekiyor. Bazen bakıyorsunuz anlı şanlı koca bir profesörün koyamadığı bir teşhisi bir pratisyen hekim koyabiliyor. Çünkü bu da bir ilham meselesi. Yani o anda işte o doktorun sağlıklı olayı değerlendirebilmesi meselesi. İşte günümüzde siz daha iyi biliyorsunuz 60-70 hastaya günlük bakan bir insan ne kadar sağlıklı bir muhakemede bulunabilir ki? Ama bunlar tabii bir gerekçe olmamalı. Elbette insanlar şifalarını aramalı. Fakat yani şifayı Allah'tan beklersek
doğru kapıda beklemiş oluruz.
Yanlış adreslerde kendimizi hırpalamamış oluruz.
Araçla amacı karıştırmayalım.
Ama Allah bizi doktora gönderiyor. Bizi doktora gönderen Allah. Gidin diyor, bilmiyorsanız sorun diyor. Yani şifanızı arayın. Dolayısıyla elbette biz gideceğiz, arayacağız. Ya Rabbi sen beni gönderdin, doktora gittim ama ondan bir netice alamadım. Ya Rabbi senin kapına geldim. Gidecek başka kapı yok.
Eyvallah. Peki hocam, hasta hakları diye başlamıştık ama hastanın sorumluluklarına döndü bu konuşma şu anda hocam.
Evet, biraz öyle
hasta
oldu.
Hasta haklarına geri dönelim şimdi hocam. Hastanın birinci hakkı, yakın çevresinden başlayarak devlet kademesine kadar toplum hastasına sahip çıkmalıdır.
Evet. Bir. Yani mesela Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Müslümanın Müslüman üzerinde bir rivayette 5, bir rivayette 6 hakkı vardır diyor. Bunlardan bir tanesi hastalandığında ziyaretine gitmek. Şimdi ziyaret kelimesi Türkçemizde işte gidersin bir defa ziyaret edersin biter değil. Bunun Arapça ifadesi ayyade, ade kelimesi. Yani sürekli sürekli gitmek. Onun iyileşinceye kadar yanında olmak anlamına geliyor. Onu eski sağlığına kavuşturabilecek veya işte eski sağlığına kavuşması mümkün olmayan bir hastalıksa normal bir hayatını sürdürmesine yardımcı olabilecek her ne gerekiyor ise onun birinci derece yakınlarından itibaren etrafa doğru sorumluluk dağılıyor. Mesela bir kimse kendine karşı aslında sorumluluktan bahsederken kendi kendine hem sorumlu hem haklı durumda haklı. İnsan. Öncelikle kendi sağlığına dikkat edecek. Kendi hastalandığında ben hastayım diyecek ve derdini dermanını arayacak. Eğer o bunu yapamıyorsa ki memleketimizde hakikaten hastaysan da sağlıklı olman lazım tedavi olabilmek için.
Yok bu aralar iyiyiz hocam. Yani epeyce mesafe aldık.
Elhamdülillah. Olmazsa işte birinci derece babasıdır, kardeşidir, eşidir, evladıdır. Onların bu noktada devreye girmeleri gerekiyor. Bir defa asıl olan kimse acı çekmeye mahkum değil. Yani eğer bir tarafta inleyen bir insan varsa, üzüntü, keder içerisinde bir insan varsa, Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam diyor ki o toplum felah bulmaz diyor, mutlu olamaz diyor. Yani eğer toplumda bir yaralı insan varsa, dertli insan varsa o toplumun refaha kavuşması mümkün değil. Dolayısıyla eğer ailenin imkanları yetmiyorsa o mahalle, mahallenin imkanları yetmiyorsa o şehir, o devlet mutlak surette bu hastanın yardımına koşmalı. Onu normal bir hayata kavuşturuncaya kadar yardımını esirgememeli.
Şimdi hocam, belki işin biraz da içinde olmamız hasebiyle 5 yıl, 10 yıl, 15 yıl, 20 yıllık geçmişlere baktığımız zaman elhamdülillah bu konuda iyiyiz. Kalite ve konforu ayrıca sorgulayabiliriz maalesef. Burada daha istenilen seviyeye ulaşılamadı belki ama biz eskiden gerçekten devlet hastanelerinde ki yani bizim yaşımız çok da ileri değil ama 2001'de, 2002'de, 2003'lerde ücret ödeyemediği için bir gece hastaneden firar eden hastalar biliriz. Yani bu ücret birikmeye başladı. Ben normal yollardan taburcu olmaya gücüm yetmez. Yeşil kartta çıkartamıyor ki o da tamamen mülki amirin, çok affedersiniz amiyane bir tabir ama, gıcıklığı yüzünden, uyduruk bir evrak eksikliği yüzünden çıkaramayıp akşam işte hasta tabelasına tedavi yazarsınız, sabah geldiğinizde hasta piyasada yok. Çünkü hasta işi kestirmiş artık, tedavi bitmek üzere, son gün kaçar giderdi. Şimdi elhamdülillah böyle hiçbir şey yok. Hele bizim çocuk hekiminin işler çok kolay. Gidin bir günde bir TC kimlik numarası alın kendinize, gelin her şey size açık. Bu manada devlet görevini yapıyor aslında. Bizde eksiklik. Biz ne kadar ilgili alakalı davranıyoruz aslında burada. Peki hocam, bunun dışında hastanın haklarından bahsedecek olursak ekstra bir şey söyleyebiliyor muyuz? Yani bizim hastanelerin duvarında asıldır. İşte hastaların mahremiyet hakkı vardır. Hastaların hekimlerinden bilgi alma hakkı vardır. Hastaların hekimlerini seçme hakkı vardır gibi gibi devam eder. Bunlara ekstra söyleyebileceğiniz bir şey var mı?
Tabii yani bunlar, yani hastanın sırrını saklanması vesairesi falan, artık bunlar evrensel hale gelmiş olan haklar. Bunların temeline baktığımız zaman, bizim tıp tarihi kitaplarımıza baktığımız zaman, Razi'ye baktığımız zaman, İbn-i Sina'ya baktığımız zaman, hakikaten bunların çok çok önceleri bu memlekette, yani İslam diyarında uygulandığını görüyoruz. Mesela bir Alman müsteşrik, bir hanımefendi var. İslam güneşi batıya doğuyor diye bir kitabı var. Türkçe'ye de tercüme edilmiş bir kitap. Yanlış hatırlamıyorsam Hunke adında bir Alman müsteşrik. Hakikaten Orta Çağ'da, mesela Orta Çağ Avrupa için bir Orta Çağ, İslam dünyası için bir Orta Çağ söz konusu değil. Altın çağlardır o dönem İslam dünyası için. O dönemde Müslümanların hastaneleriyle Batı hastanelerini kıyasladığında korkunç bir manzarayla karşılaşıyorsunuz. Yani Paris'te çok affedersiniz hastaneler koğuşlara atılmış, koğuşlarda lağımda farelerle beraber yaşıyorlar. aynı dönemde işte İslam medeniyetinin hastanelerinde vakıflar sayesinde talimatlar verilmiş, vakıfnameler çıkartılmış ki bu hastalara günlük taze av eti yedirilecek. Mesela bir mektuptan bahseder orada. Ben tabii bu konuları konuşacağız diye hazırlıklı olmadığım için elimde hiçbir döküman falan getirmedim ama
daldan dala devam ediyoruz hocam.
Buyurun. Yıllar önce tezden kalan hatıralarımdan bir bahsedeyim. Yani kitap söylediğim gibi Hunke'nin Güneş Batı'dan, İslam Güneşi Batı'dan, o Arap Güneşi diye yazmış da yani İslam Güneşi Batı'dan doğuyor anlamında başlığı olan bir kitap. Orada bir Hristiyan çocuğunu Müslüman hastanelerinde tedaviye götürmüş. Mektuplaşıyorlar. Diyor ki oğlum ne zaman taburcu olacaksan diyor, söyle diyor. Ben diyor ondan önce geleyim de diyor sana üst baş vesaire filan getireyim diyor. Çocuk babasına mektup yazıyor. Diyor ki baba diyor sakın diyor öyle bir şeye gerek yok diyor. Biz burada diyor iyileştikten sonra diyor bize bir takım elbise veriyorlar diyor. Ondan sonra diyor nekahat döneminde belli bir müddet çalışamayacağımız için diyor bize bir para veriyorlar diyor. İşte siz 6 ay bir sene çalışamayacaksınız. Bu parayı da beraberinizle alın götürün. Sakın diyor. Hatta diyor bazı arkadaşlarım diyor günlük bu lezzetli yemekleri diyor kaçırmamak için diyor hastalık numarası yapıyorlar
diyor. Burada kalmak için.
Yani orada kalmak için. Evet. Tabii İslam medeniyetinin o döneminde hastane kavramı, yani bimaristan dedikleri hastane kavramı,
hatta şifahane deniyormuş herhalde hocam.
Şifahane denilen bu kavram kimsesizler için, garipler için kullanılan bir kavram. Normalde herkes kendi evinde tedavi olur.
Vay,
yani bu evde tedavinin tabii psikolojik katkısı çok, çok büyük fazla hastaya. Şimdi hastanede bütün hastaları bir yere topluyorsunuz. Ne oluyor? Hastane mikrobuydu vesaireydi filan. Hastalar yoğun bakımda bakıyorsunuz. Belki biz onların şuuru kapalı zannediyoruz ama öyle değil. Öyle olmadığına dair birçok rivayet vaka naklediliyor. Bir bakıyorsunuz biri eks diyorlar doktorlar. Yani biri eksildi. Türkçesi.
Hastaların biri gitti. Net bir şekilde moralleri %20 indi aşağıya.
Yani adam bir bakıyor biri bugün gidiyor öbürü yarın gidiyor.
Sıra ne zaman bana gelecek?
Sıra bana ne zaman gelecek diyor.
Ama evinde kalsa?
Ama evinde kalsa herkes geliyor. Torunları yanında belki biraz tabii kültür doğru orantılı burada. Yani hastalık varsa eğer mikrop varsa ona göre bir steril ortam oluşturmak lazım. Osmanlı'da herkes evinde bakılırmış.
Çok enteresan, onu ben de ilk defa
yani,
biliyorum.
Yani İslam toplumunda herkes evinde bakılırmış. Ancak evde bakılamayacak olan veya garip, yolcu, kimsesiz olanlar hastanede bakılırmış.
Veya belki bir de bulaşıcı hastalıkları ayrı tutuyorlardı.
Tabii karantinada ilk mesela Hazreti Ömer Efendimiz döneminde uygulamaya konulan bir uygulama. Biliyorsunuz veba çıkan bir yere girişi yasaklıyor Hazreti Ömer Efendimiz. Bir başka sahabe efendimiz diyor ki Allah'ın kaderinden mi kaçıyorsun diyor. Evet diyor. Allah'ın bir kaderinden öbür kaderine kaçıyorum diyor. Nereye gideceksin? Her yer Allah'ın kaderi.
Zaten yazılı olan görülecek.
Evet. Yani dolayısıyla İslam hukukunda uygulamaya baktığımız zaman, yani nasıl söyleyelim, İslamiyet'in 3., 4., 5. hicri asırlarına baktığımız zaman hakikaten hasta olmak bir ayrıcalık. Hasta olmak bir konfor. Çünkü insanlar kendi canları çekip de yemedikleri yemeği hastadır diye getirirler. Mesela bizim Osmanlı medeniyetimizde bile ki bunun 200 sene öncesini düşünün. Hakikaten hasta olan evin balkonuna bir çiçek konulur. O evde hasta var demektir.
Rengi de sarı mı oluyordu hocam?
Rengi sarı olurmuş, evet. Ve o sokakta oynayan çocuklar o evdekini rahatsız etmeyecek şekilde oynarlarmış. Yani sokaktaki çocuğun edebinden bahsediyoruz. Fırat hocam, camiye çocuk, namaz kılmaya gelen çocuğun milletin kafasına tekme atmasından bahsetmiyoruz.
Nerede o çocuklar Ahmet Hamdi hocam?
Yani o çocuklara yetiştirecek babalar da, anneler de önemli.
Eyvallah.
Ne yaptık biz anneleri? Tekstil sektörüne verdik. Çalışsınlar, memur olsunlar diye saldık iş dünyasına. Ama evdeki çocuklarımız sahipsiz kaldı.
Bu da ayrı bir kanayan yara.
Evet.
Bu bölümde ise daha çok pratik bir 3-5 sorumuz var hocam. Sizle paylaşmak istediğimiz. Ama dediğim gibi biz normalde dinleyenlerimizden gelen hastalıklarla ilgili soruları paylaşıyoruz ama bu sefer hekim arkadaşlarımızdan gelen, hastalarımızdan böyle sorular geliyor. Ne desek ki sorularıyla başlıyoruz. Öncelikle gündemimiz Ramazan-ı Şerif. ... orucu bozar mı soruları hocam. Bir, iğne orucu bozar mı? Enjeksiyon orucu bozar mı diye düzelteyim belki işlemin adıyla.
Yani iğne orucu bozmaz. İğnenin içerisinde vücuda zerk edilen sıvı orucu bozar. Şimdi şöyle bir yanlış tasnif söz konusu. Gıda olan şeyler gıda olmayan şeyler. Vücuda giren her şey gıda olarak girer. İsterse zehir içmiş olsun adam.
Peki bir parantez etsem hocam. Bir başka bir mecliste böyle bir tartışma olmuştu. Aşı uygulamaları. Çocuğa yaptığımız aşılar gerektiğinde yetişkinlere de yapılabiliyor. Ancak bunların vücuda besin olarak katkısı yok. Bağışıklık sistemine uyaran, dediğiniz gibi hani zehir olsa dediniz ya, mikrop veriyoruz. Bu da mı gıda hükmünde kabul ediliyor?
Bu da gıda hükmünde kabul edilir. Çünkü bizim dinimiz laboratuvarlarla uygulanabilecek bir din değil. Dağdaki çobanın da çok rahat bir şekilde uygulayabileceği bir
tabii dindir.
Tabidir. Binaenaleyh biz bu noktada illet ve hikmet diye bir ayrımdan bahsediyoruz. İllet vücuda alınan her türlü sıvıdır. Bu sıvıyı nereden alırsanız alın, eğer vücudun içerisine nüfuz ediyorsa, bu vücudun içine giriyorsa orucu bozar. İsterseniz siz bunu işte zehir olarak alın, isterseniz su olarak alın, isterseniz mikrop olarak enjekte edin. Yani siz bunu mikrop olarak enjekte ederken de illaki bir sıvı ile beraber enjekte
tabii
ediyorsunuz.
Tabii yanına var.
Yoksa mikrobu mikrop olarak vermiyorsunuz.
Tane tane verecek.
Tane tane doğru. Vermiyorsunuz içeriye. He, ama adam ağzını açmış da havadan bir toz girmiş ağzına. Ona yapacak bir şey yok yani. Ondan kaçınması mümkün değil zaten. O orucunu bozmaz. Binaenaleyh. Ama bir sivrisinek ağzından içeriye kaçarsa farkında olmadan o orucunu bozar. Burada böyle bir ayrımı yapmak belki doktorlar için mümkündür ama bu din doktorun olduğu yerdeki Müslümanlara hitap etmiyor ki sadece. Her yerdeki Müslümanlara hitap ediyor. Böyle bir ayrım yanlış bir ayrım olur. Bazen halkımızın her kesiminde hikmetle illeti karıştırmak diye bir problem ortaya çıkıyor. Bunu basit bir şekilde trafik işaretleri üzerinden anlatacak olursak, trafik işaretleri niçin vardır? Trafikte hayatı geçiş üstünlüğünü
göstermek için.
Bunun da sebebi ne? İnsanlar birbirine aynı anda girip de kaza olmasın, can ve mal emniyeti sağlanmış olsun. Peki gecenin ikisinde incin top oynuyor amiyane ifadesiyle. Orada kırmızı ışık yandığında bir adam geçse, 100 metre ötede de polis çevirse, kardeşim sen kırmızı ışıkta geçtin dese, ne olur?
Cezayı yazar polis.
Cezayı yazar. Niye? Ben anlamam der kardeşim. Kırmızı ışık
kural
görünce
bu.
Duracaksın. İllet kırmızı ışık görünce
hikmeti
duracaksın.
Hikmeti sorgulamak senin işin değil.
Hikmet adamdan adama değişir. Öbür adam da aynı şekilde düşünmüştür. Ortada buluşursunuz. Yani dolayısıyla hikmet kişiden kişiye değişebilir. Hikmet subjektiftir. Ama illet öyle değil. İllet objektiftir. Herkes için aynıdır ve eşittir. Aynı mesele seferle ilgili de ortaya çıkıyor. Efendim seferden maksat meşakkattir. Şimdi adam uçakla gidiyor, özel uçağıyla gidiyor. Hiçbir meşakkat çekmiyor. Kardeşim 90 kilometreyi geçiyor mu? Geçiyor. Seferidir. Sefer hükümlerine tabidir. İsterse uçarak gitsin, isterse kaçarak gitsin. Çünkü hikmet dediğiniz şey sana göre, bana göre değişen bir şeydir. Daha doğrusu hikmet göz önünde bulundurularak bu hüküm konulmamış. İllet göz önünde bulundurularak konulmuş. Binaenaleyh vücuda alınan, vücuda nüfuz eden.
Peki hocam bir parantez açabilir miyim? Bir takım dini kaynaklarımızda doğal yollardan alınan, işte ağız burun gibi olup da mesela iğne, enjektör kullanılması hariç tutulanlar var. Buna ait bir ayrım var mı?
Şimdi bu ayrım da absürt bir ayrım. Niye? Doğal yollardan değil mi yani şimdi yaptığımız iğne bizim anormal yollardan yaptığımız iğne? Felç olur insana normal yollardan yaparsanız. Yani şimdi kalçadan iğneyi yapıyorsunuz.
Evet.
Kemiğe yaparsanız
sinire denk getirirseniz,
felç
olur.
Hasta felç olur. Dolayısıyla elbette sizin yaptığınız uygulamaların hepsi normal yollar. Nedir? Dün için normal yol ağızdı. Bugün işte damar yolu.
Kas içi yapılan uygulamalarda.
Damar yolu normal yoldur. Kas içi yapılan uygulamalar
peki.
Normal yoldur.
Peki onun dışında buradan verilen maddenin vasfı ağrı kesici iğne flakon olabilir. Güçlendirici serum olabilir. Vitamin olabilir. Bir hormon preparatı olabilir. Ne olursa olsun.
Ne olursa olsun. He, bunu derken şunu da ifade ediyoruz beraberinde. Yani insancağız ağrı çekiyor. Ağlıyor. Yani bu ağrı çekme, çektirme gibi bir lüksümüz yok bizim.
Ağrısı yaptık.
Varsa ağrı kesiciyi yaparsınız. Dayanabiliyorsa oruçlu olarak devam eder. Ağrısı kesilmişse ne olur? Gününe gün kaza eder onu.
Peki. Bu önceden planlanamayan şeyler için.
Tabii.
Peki beklenen bir durum var. Mesela hocam bir hastamız böbrek taşı düşürüyor. Çeken dinleyenlerimiz bilir. Bu süreç bazen bir saatte başlar ve biter ama bazen bir hafta devam ettiği olur. Hasta sürekli bol bol su içer, sürekli hoplar zıplar, sıcak su banyoları, ağrı kesiciler. Bugün düşmedi sahur vaktine kadar geldi. Düşmedi. Ya bu böyle bırakılırsa, bu hasta oruca niyetlense yarın illaki bu ağrı kesici iğne ihtiyacı olacak. Böyle durumlarda tutmamak mı tercih edilmeli?
Hayır. Müslüman Ramazan'ın her gününe niyetlidir.
Başlar, dayanamayacaksa iğnesini yaptırıp kazaya döner.
Dayanamazsa iğnesini yaptırır. Dayanamadığı yerde bırakır. Dolayısıyla dayanamadığı derken de yani kendisini yıpratmaz. Yani böyle
ölçü
sağa sola...
Ölçü ne hocam peki bu arada?
Tabii herkesin ağrı eşiği farklıdır.
Yani doğru, subjektif bir algı netice itibariyle.
Hatta öyle bir ara televizyonlara da çıktı. Yani çocuğun elini ayağını bağlıyorlar. Çünkü camı yiyor, camla kendisini kesiyor, işte bıçak batırıyor, ağrı hissetmiyor.
Hissetmiyor, evet.
Yani ağrı eşiği farklı olduğu için herkeste. Yani şöyle ifade edeyim. Yani insan kıvranmaya başlamışsa... Geçen bir abimiz aradı, ben 75 yaşındayım dedi ama bel ağrısından duramıyorum dedi. Yani ağlaya ağlaya dedi iftarı yaptım dedi. Buna gerek yok. Yani isterse 10 dakika kalmış olsun. Eğer bir kıvrandırıyorsa ona müdahale etmek lazım.
Hatta etmek vazifedir bile diyebiliriz belki ilk bölümden
tabii
kadar.
Burada şu da söz konusu. Eğer sizin namazı ayakta kılmanıza mani derecede bir durum söz konusuysa hemen müdahale etmeniz lazım.
Gerekir. Sırf dinleyenlerimiz merak ederse diye soruyorum hocam. İğneler için meseleyi anladık. Ağızdan alınan tablet, hani yutulanlar kabul, onda zaten sıkıntı yok. Dil altı eriyen haplar, ağızda eriyen haplar da bu gruba dahil midir?
Tabii yani nihayetinde eriyen nereye gidiyor?
Seruma katılıyor yine. Peki buruna uygulanan spreyler, göze kulağa buruna damlatılan damlalar?
Yani bunlarda da tabii bunların özellikle de göz açısından, eğer göz kuruluğu için normal bir sıvı durumunda ise bu sıvı orucu bozmaz deniyor. Ama eğer göz tedavisi için kullanılıyorsa genze muhtemelen geliyor, boğazda hissediliyordur onun tadı. Onun da çünkü göz kanallarından mideye akış söz konusu.
Dolaylı yollardan bir akış var, evet.
Onun orucu bozacağını söylüyorlar. Tabii bu arada... Diyanetimiz biraz sizin az önce bahsettiğiniz ayrımlardan hareketle doğal yollar, doğal olmayan yollar vesaire bir takım genişletmelerde bulunuyor. Bir iştihat yapıyor. Onlarınki de bir iştihattır. Onlara da saygı duyuyoruz. Fakat bu noktada bizim ibadet hususunda geleneksel fıkıh anlayışımızı temelde Ömer Nasuhi Bilmen hocamızın ilmihali üzerinden okuyup anlamamızın daha doğru olacağını düşünüyorum.
Eyvallah.
Bu anlamda mesela kulak zarı problemi yoksa kulağa damlatılan damlanın mideye gidip gitmediğine siz karar
kulak
vereceksiniz.
Kulak zarı sağlamsa gitmez mi?
Gitmezse o orucu bozmaz mesela. Dolayısıyla burada mesele içeriye nüfuz edip etmemesi meselesi.
Cilde uygulanan kremler için
bir şey. Onların hiçbir problemi yok.
Peki mantıken cilde uygulanan kremler de mesela lokal ısıtma etkisiyle de olsa yine bir madde vücutta etki göstermiş oluyor. Bu aynı yere bağlanmaz mı hocam aslında?
Yok. Niye bağlanmaz? Çünkü biz abdest alırken de vücudumuza suyu değdiriyoruz.
Yani mantık öyle, doğru söylüyorsun.
O sudan da elbette bir şeyler içeriye gidiyordu.
Ağız içinde çalkaladığımız sudan illaki gidiyor
tabii,
bu mantıkla.
Ağzımızda çalkaladığımız sudan da gidiyor. Yani bu tabiri caizse kaçınılmaz olan durumlar, şeyler orucu bozar mahiyette olmayan şeylerdir.
Peki. Şimdi hocam konuyla ilgili enteresan bir soru gelmiş bir ortopedici arkadaşımızdan. Kuru iğne tedavisi diye bir uygulama var. Ben de bunu sonradan öğrendim. Belki inşallah yanlış söylemiyorumdur. Anladığım şu. Adale spazmı olduğunuzu düşünün. Bunun çok ileri şekli olan fibromiyalji diye bir hastalığımız var. Burada kaslar sürekli kasılı duruyor. Ama nasıl bacağınıza kramp girdiğinde ben çocukken hatırlarım. Çimdikle oranı yok toplu iğne batır gibi şeyler söylerlerdi. Gerçekten böyle ağrılı acılı uyaranlar verildiğinde kasta bir gevşeme olur. Fibromiyalji ve benzeri adale spazmı ile giden durumlar diyeyim ama bu terim bana ait. Durumlarda içi boş bir enjektör düşününüz. İğne takılmış, sadece oraya birçok uyaran veriliyor. Uyaranlar etkisiyle kasın gevşeyerek rahatlaması ümit ediliyor. Adı ne? Kuru iğne. Gerçekten vücuda giren hiçbir şey yok. Batan bir iğne var sadece. Burada bir mahsur var mı?
Onu söyledik az önce ya.
Sıkıntı olmaz diyorsunuz.
Yani iğne içinde boşsa bir şey yoksa problem olmaz. Sadece adamın canı yanmış olur.
Ama oruca devam eder.
Oruca devam
eder. Bir soru daha var. İnsülin orucu bozar mı? Bozar bu şartlar altında.
Evet.
Şöyle bir enteresan soru var hocam. Hastamızı ameliyat için aç susuz bıraktık. Ameliyat önceleri biliyorsunuz anestezi gereği tamamen nasıl? Ama sahiden bir damla su içirilmeksizin tutulur böyle. Hastanın ameliyatı gün içi yapılamadı ve hasta açlığına, susuzluğuna iftara kadar devam etse oruç tutmuş sayılır mı? Daha önceden olursam ameliyata olmazsam Ramazan'a diye bir niyet yapmış olması gerekli midir?
Şimdi tabii niyet dediğimiz şey kararlılık demektir. Niyette tereddüt olmaz. Yani ne demek niyette tereddüt olmaz? Ben yarın oruç tutacağım. Bitti. Şöyle olursa tutacağım, böyle olursa tutmayacağım. Olmaz.
Peki hasta şöyle dese abi. Yarın oruç tutacağım diye başladı ama ameliyat planlandığı gibi yapıldı. İlk yapılan iğneyle birlikte zaten oruç bozulmuş oldu doğal olarak. Bir zararı olur mu bu durumun? Planlı olması açısından belki ibadetteki ciddiyetsizliği ifade etti ama...
Hayır hayır, yani siz planlarsınız da takdirde ne olacağı belli değil ki. Siz orucunuza niyet edersiniz yine.
Niyet eder, eğer ameliyat planlandığı gibi olursa, olursa güne gün kazaya kalır.
Güne gün kaza edersiniz.
Olmazsa bir günden kazanır.
Olmazsa yani bir günden öbür türlü de kaybetmiş olmazsınız. Yani nihayetinde siz bir olağanüstü durumdan dolayı niyet etmemişsinizdir.
Yok.
Ama Müslümanın Ramazan'a niyetsiz girmesi doğru bir şey değil. Bakın bazen şöyle bir yanlış anlaşılma oluyor. İşte mesela çocuk diyor ki yarın imtihanım var, ben bu gece niyet etmeyeyim. Eğer niyet edersem de orucu bozarsam kefaret gerekir. Niyet etmezsem gününe gün kaza ederim. Aslında kefaret rahmet demek. Kefaret bu hastalığın tedavisi var demek. Ağır bir ameliyat ama ameliyatla iyileşebilir demek.
60 kefaretin, gün ama sonuç var.
Kefaretin olmaması demek. Bu daha hasta kötü. Eks olmuş demek. Yani bunu ameliyatta kurtarmaz demek. Dolayısıyla yani bir Müslümanın Ramazan'da oruca niyet etmemesi diye bir şey söz konusu olamaz. Yani onun Müslümanlığı sorgulanmaya başlanır öyle bir durumda. Binaenaleyh bir Müslüman Ramazan'da oruca niyetlidir. Ama dayanılmayacak bir durum ortaya çıktı. Ameliyat söz konusuydu vesaireydi. Elbette bunlar oruç bozmayı, başlanılmış bir orucu bozmayı mubah kılan, caiz kılan sebeplerdir. Ne olur o arada tuttuğunun sevabını alır yine. Yani düşünün işte bugün 9'a çeyrek kala mı iftar oluyor?
Yaklaşık.
8'e kadar oruç tuttu da 8'de dayanamadı iğne oldu. 8'e kadar tuttuğu boşa gitmez ki.
%97,5'ünü alır.
Yani onun sevabını alır. Hatta o günü eğer mücbir bir sebepten bahsediyoruz. Dolayısıyla tamamını alır. Ne olur bir gününe gün bir daha kaza eder. Çünkü ruhen sevabını almakla beraber şeklen de bunu eda etmek gerekiyor. Bu yüzden bir Müslümanın Ramazan'ı niyetsiz geçirmesi, işte niyet edersem bozarsam kefaret gerekir, bozmayacaksın. Bozmayacaksın. Mücbir bir sebep varsa bozarsın. İmtihan hiçbir şekilde mücbir sebep değildir. Zaten biz dünyaya imtihan için gelmişiz. İmtihan bu orucu tutmamız. Tutmazsak imtihanı kaybetmiş oluruz.
Eyvallah hocam. Bakış açısı meselesi yani.
Yani bakış açısı da işte bakışı ahirete göre ayarlamak lazım. Yoksa ahiret bakış açısı olmayan meselelerde ahirette durumumuz
sıkıntılı
olur.
Peki şimdi hocam 3 grup oruç tutar mı sorumuz var. Birinci grup hamile bayanlar.
Tutarlar.
Hekim tarafından aksi bir durum söylenmedikçe makbul bir sebepten dolayı tutarlar. Peki bunun başı sonu var mı hocam? Mesela 3 haftalık gebe bir bayan, 6 aylık gebe bir bayan, 9 aylık gebe bir bayan.
Şimdi bu tür şeylerin hepsinde biz öncelikle hekimlerimize danışırız. Çünkü yani hükmü oluşturabilecek olan veriyi tıbbi bir mesele ise tabiplerimizden almak durumundayız. Eğer kadının sağlığı ve ceninin sağlığı açısından önce kadının sağlığı, hamile olan bayanın sağlığı, sonra rahimdeki bebeğin, ceninin, embriyonun sağlığı açısından bir problem olmadığı sürece orucuna devam eder.
Peki problem olmadı derken hocam bahsettiniz ya az önce. 2 rekatı ayakta kılacak kadar sağlıklılık halinden bahsettik. Burada maalesef bundan bahsedemiyoruz. Bazen böyle hep ya da hiç yasasına tabi olabiliyor bu durumlar. Anne işte kusuyor, kusmaları olmuş, sıvısız kalmış. Kendini idare eder, en fazla yatar idare eder diyebiliriz. Bebek için zarar verir mi, vermez mi noktasında şüpheliyiz. Şüphe bunu bozdurtur mu? %1'lik bir şüphe veya %99'luk bir şüphe adı üstünde belirlilik yok burada.
Şimdi tabii eğer bir delilden kaynaklanıyorsa şüphe, yani arka planında o şüpheyi besleyen bir kanıt varsa,
kan tahlili yapılmış, BUN düzeyi yüksek çıkmış mesela.
Yani neyse o düzeyi ben
sıvı
bilmiyorum onu.
Sıvı eksikliğine alamettir.
Yani eğer bu alamet çocuğun gelişimiyle ilgili Şimdi biz hastalıkta şöyle bir detay veriyoruz. Hastalığın oluşması, var olan hastalığın iyileşmesinin gecikmesi mücbir sebeplerdir. Yani mesela eğer siz oruç tutmaya ısrar ederseniz, hastasınız, oruç tutmaya ısrar ederseniz normal sağlığınıza kavuşmanız 3 ay yerine 6 ay alacak. Bu mücbir bir sebeptir.
Tutmayın.
Dolayısıyla tutmayın. Niye? 3 ay içerisinde sağlığına kavuşmak varken niye 6 aya öteleyeceksin? Ayakta namazı kılmaya ısrar ederseniz, işte sizin gözünüz söz gelimi 2 haftada iyileşecekken 3 haftada iyileşecek. Hayır, oturarak namazınızı kılın. Yani hastalığın iyileşmesinin gecikmesi de bizim için oruç tutmamayı mubah hale getiren bir sebeptir. Burada doktorlarımız şu noktadan hareket edecekler. Yani tabii oruç tut veya tutma demek kolay bir şey değil. Bir Müslüman, ahiret şuuru olan, ahiret bakış açısı olan bir doktor için kolay bir şey değil. Eğer kadıncağız yaptığınız tahlilleri, verileri sınırda çıkıyor ise, bunun düzenli beslenmeye ihtiyacı varsa sen orucu tutmayacaksın.
Sınırda ise bile takdir hakkı kullanılabilir. Muhtemeldir ki eğer niyet samimi ise hatada bir, doğruda 10 sevap kazanılır mı hocam?
Hatada bir, doğruda 2 sevap kazanılır.
Peki, ona da razıyız.
Çünkü öyle diyor Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam, müştehit diyor. Eğer hata ederse ne demek müştehit? Yani
verileri toplayıp
usulünü doğru bir şekilde izlemiş bir kimse ama yanlış yapmış. Fakat yöntem doğru. Yanlış yaparsa bir sevap alır diyor. Niye? Yöntemi doğru takip ettiği için. Doğru yaparsa diyor hem yöntemden hem de esastan
sonuçtan kazanır.
Puan alır diyor.
Peki emziren annelerde durum ne hocam?
Aynı şey. Yani eğer kadıncağız emzirdiğinde sütü gelmiyorsa, çocuk ağlıyorsa, yani belli açlıktan ağlıyorsa buna hakkı yok. O çocuğu ağlatmaya hakkı
ayrıca
yok.
Ayrıca hakkı yok yani.
Hakkı yok tabii. Burada. Hakkı yok.
Peki burada bir aylık bebek veya 10 aylık bebek önemli mi? Mesela 10 aylık bebeği olan bir hanımefendi çocuk kuru fasulye bile yiyebilir. Bunlarla idare edebilir bu manada.
Yani burada tabii anne sütü önemli. Tabii 10 aylık bebek biraz daha fazla anne sütü çeker.
Çeker ama işte dediğim gibi hocam farklı ek gıda alma şansı var. 2 aylık bebekte hiç şansımız yok. Direkt anne sütüne mahkumuz o manada.
Yani bu durumda yine doktoruyla beraber karar verecek. Ama ben öyle hikayelerde duyuyorum ki yani işte bu akşam misafir davet edecek hanımefendi evine, o gün oruç tutmuyor. Yani böyle eften püften sebeplerle orucu bozmak doğru bir şey değil. Yani hakikaten bünyesi zayıf. Zaten kendine ancak mecali yok. Bir de emziriyorsa bu bayan, tamam. O orucunu tutmasın, sağlıklı beslensin, iyi beslensin. Çünkü uzun günler, günde 3-4 defa yesin, sütü bol olsun, sütünü versin vesaire filan.
Daha sonra kazasını yapsın, bitirsin.
Ama eğer bu noktada yan komşusunun da bebeği varsa, onun sütü fazla ise ondan rica etsin, emzirsin çocuğunu. Süt kardeşi olmuş olur onun kardeşleri.
Zenginlik sebebi?
Zenginlik sebebi olmuş olur. Yani dolayısıyla hakikaten eldeki imkanları kullanmak lazım. Eğer mesela sahurunu sağlam yaptığında sütü bol oluyor, çocuk idare edebiliyorsa onu ihmal etmesin. Ama ben üşeniyorum sahura kalkmaya, işte gündüzde sütüm gelmiyor, ne yapayım bahanesi ise herkes vicdanıyla Cenab-ı Allah'ın huzurunda bunun hesabını verecek.
Kronik hastalıklar için bir şeyimiz var mı hocam? Yani ilaçları mümkün mertebe sahur, iftar idare edebiliyorsak böyle mi gitmeliyiz?
Tabii.
Mümkün mertebe oruç tutulacak yani yine.
Yani şimdi hastayı hasta olarak görmemek lazım. Her şeyden önce bir birey olarak görmek lazım. Bazen şöyle bir yanılgıya düşüyor. Ya bu hasta diyoruz. Yani bu hasta dışarıya çıkamaz. Bu hasta sosyal hayatı olmaz. Öyle yaptıkça daha fazla hasta yapıyoruz. Ben bir kardeşimizden dinledim. Hakikaten akli dengesinde problem olan bir kardeşimiz, yatalak bir kardeşimiz namaz kılıyormuş kendi kendine. Gelen giden demiş ki ya sen namaz kılma, namaz kılma. Namazı bıraktıktan sonra diyor hayatla bağı kesildi diyor. Yani halbuki diyor namazla diyor hayata tutunuyordu diyor. Vakti soruyordu diyor.
Toplumun ferdiydi.
Yani bir bireydi diyor, bir anlamı vardı diyor yaşamasının diyor. Namazı da aldık diyor onun elinden diyor. Şimdi diyor bunalıma girdi diyor. Dolayısıyla bu tür ibadetler hayatımıza anlam katan şeyler, namazımız olsun, orucumuz olsun, yani bize müthiş disiplin veren şeyler. Yani çocuklarımız mesela 6 yaşında, 7 yaşında, 8 yaşında, 10 yaşında elinin altında su var, içmiyor. Yani müthiş bir terbiye bu. Neye karşı terbiye? Her istediğin olmaz. Yani hayatta bazı şeyler elinin altında olduğu halde kullanmamak durumunda kalabilirsin. Yani bunlar önemli şeyler. Dolayısıyla biz olabildiğince, tabii hastalarımızın sağlığı birinci derecede önemli. Niye? Çünkü orucun yerine ikame edebileceğimiz başka ibadetimiz var. Ne var? Orucunu tutamıyorsa sadakayı fıtrını veriyor, fidyesini veriyor. Böylelikle orucun...
Oruçtan beklenen sevabı?
Orucun manası bir şekilde karşılanmış oluyor. Ama sağlık gidince namaz da gidiyor, oruç da
hiçbir şey kalmıyor.
Gidiyor, hiçbir şey kalmıyor. Dolayısıyla biz sağlığı korumakla mükellefiz.
Hocam çok teşekkür ediyoruz. İlk bölümde dediğim gibi çok hoş, çok tatlı bir sohbetle başladık. Ramazan-ı Şerif sorularını önceleyelim dedik. Ancak öyle bir gitti ki hocam sorular, süremiz dolmuş maalesef. Aslında daha yedekte bir 8-10 tane daha sorumuz vardı size. İşte insanlar yoğun bakımda yatarken fişi çekilebilir mi makineden? İşte gıdalardaki katkı maddeleri, bunlar içinde helal haram katkıları, ilaçlardaki alkol, organ nakli vesaire gibi belki bir 5-10 başlığımız daha vardı hocam ama.
Bir bunlar... dahaki Ramazan'a inşallah.
Artık o Ramazan'la bağımlı değil hocam, onu arada bir yerde yapalım inşallah.
İnşallah.
Çok teşekkür ediyoruz. Biz çok teşekkür sağ olun. Eksik Allah olmayın. Çok kıymetli bilgiler verdiniz. Kıymetli Erkam Radyo dinleyicileri, Bir Nefes Saat programında bu haftaki program konuğumuz, radyomuz programcılarından Doktor Ahmet Hamdi Yıldırım hocamız idi. Kendisiyle ilk bölümde İslam'ın hastaya, hastalığa bakış açısı, hastaların hakları ve sorumluluklarından, kişisel olarak kendimize bakmamız mesuliyetinden ve görevinden bahsettik. İkinci kısımda da Ramazan-ı Şerif idrak ediyor olmamız hasebiyle Ramazan-ı Şerif'le ilgili, oruçla ilgili bir takım sorulara cevap vermeye çalıştık. Cevaplamayı ümit ettiğimiz bir takım sorularımız inşallah ilk fırsatta hocamızın da söz verdiği gibi yapacağımız programa kaldı. Kalın sağlıcakla diyoruz. Allah'a emanet olunuz.